Ayrım 14, Piyon, Stephen James, sayfa 172. 28. Bölüm. Aaron Jeffrey Kincaid, Vali Taylor'ın kişisel haftalık seyahat programını okumayı bitirdi. Sonra Cable News Forum'un düzenlendiği öğle yemeğinin davetli listesini incelemeye başladı. Bu bilgiyi Anita Banner isimli bir kadından elde etmek ona yaklaşık 80 bin dolara mal olmuştu. Ama her kuruşuna değerdi. Kadının da orada olacağını öğrenince daha da memnun oldu. Bu onları kadınla incelikten yoksun bir şekilde ilgilenme ihtiyacından kurtaracaktı. Camdan Rebecca ve Caleb'a baktı. Bakteri etkisini göstermeye başlamıştı. Terleme, mide bulantısı, ani bilinç kaymaları. Yakında vücutta kızarıklıklar görülür, sonra bağırsaklar, gözler kanamaya başlar ve en son akciğer iflas eder. Rahat bir ölüm olmayacak. Ellerine baktı ve gömleğinin kollarının yukarı sıyrılarak sol bileğinin iç tarafındaki yara izini açığa çıkarttığını fark etti. Durdu ve parmağıyla rengi değişmiş bölgeye hafifçe dokunarak yara izine baktı. Gerçek aşkın işareti. Bu kadar zaman geçtikten sonra bile yara izi hala görünüyordu. 5 santim kadar kırmızımsı bir bıçak yarası izi. Kesik aslında başta düşündüğünden daha derin olmuş, dikiş atılmayınca da hemen iyileşmemişti. Hatta yıllar içinde birkaç kez açılmıştı ve bazen bunun gibi günlerde hala sorun çıkarıyor, kaşınıyor gibiydi. Belki yine aşk hakkında düşündüğü için kaşınıyordu. Belki sebebi buydu. Ya da pazartesi sabahını ve kaderin oyunu nasıl sonlandıracağını düşündüğü için. Ailesini, bebekleri, Theodore'un genç kadınların cesetlerini yanında bırakmasını sağladığı piyonları düşündüğü için. Pazartesi günü yapılacak öğlen yemeğinden sonra hastalık ortaya çıkarken aileden aileye, kocadan karıya, sevgiliden sevgiliye, arkadaştan arkadaşa geçerken yayınlanacak haberleri izlemenin nasıl olacağını hayal ettiği için. Bir öpücük, bir hapşırık, bir el sıkışma. Dünyanın her yerinde dengeleri değiştirecek hareketler. Cable News Forum'un davetli listesi dünya medya liderlerini içeren bir kim kimdir listesi gibiydi. Ayrıca senatörler, kongre üyeleri ve birçok seçkin insanın ilk anayasa değişikliği, gelecek başkanlık seçimleri, Federal İletişim Komisyonu ilkeleri ve medya ile ilgili birçok değişik konuyu ele alan konuşmalarını içeriyordu. Aslında Kincaid hiçbiriyle ilgilenmiyordu, daha çok katılımcılarla ilgileniyordu. Ülkenin tüm önde gelen kablolu televizyon muhabirleri ve haber spikerlerinin yanı sıra Pacific Media grubunun lideri Juan Carlos Mendez ve Satellite Radyo Televizyon Haberleri CEO'su Roberta Stratum ve tabii ki Vali Sebastian Taylor. Mükemmeldi. Özellikle de valinin programını pazartesiden sonraki kısmını düşününce Pentagon'da boy göstermeler, ulusal basın kulübü, Virginia Langley'deki CIA üssüne ziyaret. Aslında valinin konuşma programı planları Kasım'daki orijinal tarihi yerine pazartesiye kaydırmasının sebeplerinden biriydi. Parmağıyla yara izini son bir kez yokladı. Jesse ile geçirdiği o hafta sonu bir insanın inançlarının derinliğini kanıtlamak için ne kadar ileri gidebileceğini ilk kez gördüğü zamandı. Aşkının derinliğine. Ama o son olmayacaktı. Alexis ve Bethany bunu anlamamışlardı. Onlarla ilgilenmek ve planların yürümesini sağlamak için ayrıca bir 120 bin dolar harcamak zorunda kalmıştı. Ama buna değerdi. Yara izine her dokunduğunda Jesse'yi de geçirdiği o dakikaları ve o gençlik rüyalarını yeni baştan yaşıyor gibiydi. Onları okşayıp seviyordu sanki. Bazı anlar sonsuza kadar sevgiyle hatırlanmak içindir. Gülümsedi, gömleğinin kolunu indirdi ve Alexander Bros'a gitmek üzere yola koyuldu. Kan fıçılarını Theodore'a ulaştıracak nakliye firması... 29. Bölüm. Dağ yolunda arabayla ilerlerken Lien Hua gece boyunca Jolene hakkında ne öğrendiklerini bana aktardı. Pek bir şey öğrenememişlerdi. Mindy'nin davasıyla ilgili bilgileri Jolene'inkinden ayrı tutmaya çalıştım. Kolay değildi ama bu işin doğası bu. Sık sık 2, 3, 5 veya daha fazla davayla aynı anda mücadele etmeniz gerekir. Neredeyse hiçbir zaman aklımda sadece bir ceset veya bir kayıp kişiyle dolaşma lüksüm olmaz. Lien Hua'ya illüzyonistin işlediği suçları bizim için nasıl birbirine bağladığını anlattım ve Tucker'ın enlem ve boylam teorisini özetlemeye çalıştım. Sessizce dinledi ve sonra sordu. Ajan Tucker tüm bu şeyleri nereden biliyor olabilir? Yani satranç notasyon sistemlerini ve rakibin taşına dokunma şeysini. Omuzlarımı silktim, bilmiyorum. Belki satranç oynuyordur. Bir kez daha sessizliğe ve düşüncelere gömüldü. Ralph ona dün gece illüzyonistin beni aradığını anlatmıştı. Olayı takip edebilmek için bir iki soru sordu ve ben cevaplarken defterine gözlemlerini yazdı. Tüm bunlar saldırgan hakkında bildiklerinle uyuşuyor mu? Çoğu seri katil cinsel saldırıda da bulunur ama bu adam öyle gözükmüyor. Cesetlerle ilgileniyor, onları yıkıyor ve bunları sadece delillerden kurtulmak için yaptığını düşünmüyorum. Kurbanlarına tecavüz etmiyor, hayattayken de öldükten sonra da. Seksten çok güç ve kontrolle ilgili. Alay etmek için seni telefonla araması da bu söylediğimle tutarlı. Şimdi de esas soru. Peki benim için hızlıca karakter analizini yapabilir misin?
Gerçekten karakter analizi mi duymak istiyorsun?
Dikkatli ol Pat. Evet, istiyorum.
Bir an için tereddüt etti. Tamam. Tüm sabah Jolie'nin kaçırılması olayının ışığında karakteri yeniden gözden geçirdim zaten. Bu Charlotte'dan iki tane iri yarı kıllı devriye jandarmasıyla geri dönerken vakit geçirmemi sağladı. Sanırım ikisinin de adı biraderdi, gülümsedim.
Karakter analizini sözlü olarak yapmaktan hoşlanmadığımı belirtmem gerekir. Çok fazla detay arada kayboluyor, unutuluyor veya yanlış anlaşılıyor. Ne söylersen söyle, sana karşı kullanılmayacağına dair söz veriyorum.
Sana güvenebilir miyim?
İçtenlikle. Bunun kulağa iyi geldiğinden pek emin değilim. Ya da belki de gelmiştir.
Düşüncelerimi toparlayabilmem için bana birkaç dakika ver.
Arrowhead dağına çıkan rüzgarlı yolda sessizce gidiyorduk. Söyleyeceklerini duymak için sabırsızlanıyordum ama rahatsız etmemek için kendimi zorladım. Yaklaşık 20 dakika sonra Lien Hua notlarından kafasını kaldırdı.
Tamam dedi, işte başlıyoruz. Öldürme stillerine ve ülkenin bu bölgesinde suç işleyenlerin demografik bilgilerine bakarak beyaz olduğunu söyleyebilirim. Kesinlikle erkek. Suçların ince düşünülmüş yapısına, düzenine, suçları birbirine bağlamakta kullandığı karmaşık yönteme dayanarak saldırganımızın yaşça büyük, muhtemelen 30'larının sonunda 40'larının başında olduğunu düşünüyorum. Deneyimli. Bunlar işlediği ilk suçlar değil ama yakalanmamış, hapis yatmamış. Yalnız çalışıyor, ortağı yok.
Nereden biliyorsun?
Adamımız yaptığı işle gurur duyuyor. Kendine güvenli ve kibirli, telefonda da fark ettiğin gibi narsist. Sahne ışığını kimseyle paylaşmak istemez. Yalnız çalışıyor. İyi bir ailenin çocuğu, muhtemelen tek çocuk.
Askerlikle ilgili ne söyleyebilirsin?
Hayır, askerliği kendisinden düşük bir şey olarak görür, aşağı bir iş olarak.
Oldukça iyiydi.
Kurbanlarının kimliklerini hiçbir şekilde saklamaya çalışmıyor. Kimi öldürdüğünü, hatta kurbanın ne zaman öldüğünü bilmemizi istiyor ki sebebini hala bilmiyorum. Olay yerlerindeki hareketleri oldukça törensel. Kurbanları yerleştirdiği pozisyon, sarı kurdele, bir sonraki kurbanından ipuçları ve satranç taşları hep imzasının parçaları. Hepsi çok ayrıntılı ve çok belirli ama aynı zamanda her suç diğerinden farklı. Ve yaptığı her şey seni araması da dahil başkalarını kontrol etme ihtiyacını yansıtıyor.
Bekle, biraz geri gel.
Ne?
İmza. Bununla biraz çelişen araştırmalar okudum. Görünüşe göre eskiden düşünüldüğü kadar sabit bir şey değilmiş. İkna olmadığını göstermek için kafasını ileri geri salladı. Hala sonuç vermiş değil. Temel olarak bir saldırganın olay yerinde suçu işlemek için ihtiyaç dışı yaptığı her şey bize saldırgan hakkında geçmişi veya öncelikleri, hedefleri hakkında bilgi verir.
Bunlar onun imzasıdır. Kurbanı gerektiğinden fazla bıçaklayarak öldürmekten fazlasını mı yapıyor? Bu öfkeyi gösterir. Cesetleri belirli bir şekilde mi parçalıyor? Kurbanlardan bir hatıra mı alıyor? Yoksa polis için ipuçları mı bırakıyor? Bütün bunlar birer imza. Modus operandi. Dipnot, modus operandi bir katilin kendine özgü çalışma tarzı. Suçu işleme yönteminden daha fazlasını ifade eder. Ama ne modus operandi ne de imza tamamen sabit veya tutarlıdır dedim. Doğru, hafifçe boğazını temizledi. O zaman sana kısacık bir test yapayım Dr. Bowers. Modus operandi ve imza neden değişir?
Kolay, problem değil.
Her suç serisinde tırmanma ve adaptasyon süreçleri görülür dedim. Ayrıca saldırganlar bazen kurbanın tepkilerinden dolayı suç işleme şekillerini ve olay yerinde yaptıklarını değiştirirler. Örneğin bir kadın tecavüzcüye direnirse saldırgan kurbanı tehdit etmek için bir sonraki suç sırasında yanında bıçak bulundurabilir ya da zorlamak için başka bir yöntem geliştirebilir. Hayat şartlarındaki değişiklikler, kişisel mağduriyetler, travmalar ve benzeri şeyler tıpkı hepimizi etkilediği gibi katilleri de etkiler. Şüpheli duruma düştükten, polis tarafından sorgulandıktan sonra, DNA testine maruz kaldıktan sonra katil fiziksel delilleri yok etmek veya azaltmak çabasına girebilir. Düşünmek için bir an durakladım. Tamam, nasıldı? Bir B artı verirdim.
Ne? Neden A değil?
Birdenbire başladığımız şakalaşma çok hoşuma gitmişti. Onunla konuşuyor olmak kendimi çok doğal ve rahat hissettiriyordu. Direksiyonu önümüzdeki viraja doğru kırdım. Araba camına sabah güneşi vurdu. Deneyimi hesaba katmadın dedi. Her meslekte olduğu gibi deneyim elde ettikçe daha iyi oluyorlar.
Kahretsin, onu da biliyordum. Tamam dedim, sen kazandın.
Belli belirsiz gülümseyerek yine notlarına baktı. Ani saldırılar yok. Bu da bana kurbanlarının güvenini kazanabildiğini söylüyor. Büyük ihtimalle akıcı konuşuyor ve karşısındakini idare etmeyi biliyor. Suçların kaydını tutuyor, yazıyor. Günlüğe, hatta belki bir bloğa. Kadınları kontrol etme ihtiyacı bana daha önce evli olduğunu ve hala evli olabileceğini düşündürüyor. Ama öyleyse karısı ikili yaşamından haberdar değil. Güce, otoriteye ve kontrole bağımlı ama ironik olan kontrolü elinde tutmaktan gurur duyuyor olmasına rağmen kendisini kontrol edememesi, kendisini durduramıyor, gösteriş yapmaya karşı koyamıyor. Karakter analizini dikkate almama eğilimime karşın şimdiye kadar söylediği hiçbir şeye itiraz edemezdim. Hepsi duruma uyuyordu. Adli tıp konusunda bilgili, hatta belki emniyet teşkilatında çalışmıştır. Bir gözlem, ilk cinayet dışında hiçbir kaçırma mekanı cinayetin işlendiği ve cesedin bırakıldığı mekanla aynı değil. Bunu kafamızı karıştırmak veya gösteriş yapmak için yapıyor olabilir, henüz emin değilim. Ayrıntılı kedi fare taktikleri, bir sonraki kurbanlarından bir şeyler çalma yeteneği ve alışveriş merkezindeki tüm olay ileri derecede bir önceden düşünme yeteneğini ve çok yönlülüğü gösteriyor. Bu adam çok zeki, kesinlikle standardın üzerinde, hatta belki dahi seviyesinde. Bölgeye aşina ve büyük ihtimalle yakınlarda yaşıyor veya buralarda bir yerlerde liseye, üniversiteye falan gitmiş. Başımla onayladım. Bu söylediklerin coğrafi karakter analizinden çıkan sonuçlara da uyuyor. Patikaya giden yan yol tam önümüzdeydi. Yavaşladım ve çamurlu yola girdim. Bir ceset ana yoldan ne kadar uzaktaysa saldırganın yerel halktan biri olma ve bölgeyi tanıma ihtimali o kadar yüksektir dedim. Bu coğrafi karakter analizinde pek değişmeyen bir kalıp. Dr. Bowers, karakter analizi ile ilgili konuşurken neden hep alaylı sözler kullanıyor ama sonra kendi yönteminizi coğrafi karakter analizi olarak adlandırıyorsunuz? Siz de bir analizcisiniz.
Of, acıttı. Kişisel almaya gerek yok dedim. Hem sonra arkadaş olduğumuzu düşünüyordum.
Boğazını temizledi. Alışveriş merkezinde size verdiği tepkilere dayanarak iyi kararlar almasını ve çabuk düşünmesini gerektiren bir işte çalıştığını söyleyebilirim. Hayatının bu kısmını bölümlere ayırabiliyor, birlikte çalıştığı insanların cinayetler hakkında en ufak bir fikri bile yoktur. Bunu uzun zamandır yapıyor Pat. Öldüğü veya onu yakaladığımız güne kadar da durmayacak.
İşte şimdi benim dilimden konuşuyordu. Arabayı yolun kenarına çektim ve Upper Ridgeline patikasına geldiğimizi söyleyen işaret levhasının yanına park ettim. Arabadan çıktık, tırmanma malzemelerimle dolu sırt çantasını aldı.
''Hepsine ihtiyacın olacağını mı düşünüyorsun?'' diye sordu.
''Asla bilemezsin'' dedim çantayı sırtlanırken. ''Bölgede çok kayalık var. Olay yerine farklı bir perspektiften bakma ihtiyacı duyabiliriz. Bu arada karakter analizinden çok etkilendim. Analizciler genellikle sadece bir suçla ilgili zaten bildiğimiz şeyleri yinelerler. Bence bu herifin karakterinin bir kısmını çözmüşsün.''
''Teşekkürler Doktor Bowers'' dedi kibarca. ''Peki notum ne?''
''B.''
''Bir dakika, ben sana B+ vermiştim.''
''Sırıttım biliyorum. Sen çan eğrisine göre not aldın.''
Güneş berrak gökyüzünde alev alev yanıyor, alçaklardaki sisi kavuruyor ve dağlık bölgeyi rengarenk bir örtü gibi kaplayan sonbahar renklerini aydınlatıyordu. Birkaç bulut tan yerinin ağardığı gökyüzünde kendilerine yer bulmuş tam doğumuzda dolaşıyordu. Dün gece yağmur yağmıştı, yerde ıslak ve sert bir koku vardı. Biraz misk kokusunu andırıyordu. Etrafımı saran günün yağmurla yıkanmış parlaklığı o kadar katı bir görünüme sahipti ki sanki dokunabilecektim. Lien Hua birkaç tane orman hizmeti haritasını cebine soktu. Arabanın kapısını kapattı ve ormana doğru yürümeye başladı.
''Hadi'' dedi, ''patika buradan başlıyor.''
Sonra ekledi. ''O not en az B+ olmalıydı.''
30. Bölüm. İllüzyonist çantayı yere bıraktı, zili çaldı ve bekledi. İlk paketi daha erken saatte işe giderken teslim etmişti ama bunu bekletmeye karar vermişti sadece eğlence için. Sadece işleri daha ilginç hale getirmek için. Son birkaç saattir çantayı arabasının bagajında tutuyordu. Ancak şimdi kahve molasında teslim etmek için sıvışmıştı. Evet, böyle biraz daha riskliydi ama umurunda değildi. Biraz bile. Her şey hala planladığı gibi gidiyordu. Hem zaten kusursuz bir suçun nasıl planlanacağını biliyordu. Daha önce yapmıştı. Birçok kez. Hiç yakalanmamıştı. Hiç. Kapı gıcırdayarak açıldı. ''Yardımcı olabilir miyim?''
''Evet'' dedi illüzyonist. ''Ölebilirsin mesela.''
Sonra Glock tabancasını çıkardı. Adam çattığı kaşlarını bile düzeltmeye fırsat bulamadan alnının ortasına kurşunu yedi. İllüzyonist çantayı yerden aldı, eve girdi ve kapıyı kapattı. Sır akıllı olmak değildi. Hayır, akıllı suçlular daima yakalanırlar. Susturucuyu çıkardı ve tabancayı kılıfına geçirdi. İşin sırrı dikkatleri dağıtmaktaydı. Bozuk parayı bir elinde saklarken insanların diğer eline bakmalarını sağlamakta. Aslında dikkat dağıtmak ve planlamak. Çünkü paranın sağ elinde olmadığını görünce hemen sol eline bakacaklar. O yüzden tepkilerini önceden tahmin edip paranın o elinde de olmadığını onlara göstermelisin.
Tamam. İşte bu. Para aslında başından beri sağ elindeydi.
Yanlış yönlendirme, kontrol, titiz bir planlama. Çantayı girişte bırakıp ölen adamın cesedini holde sürükleyerek yatak odasındaki banyoya götürdü. Dikkatlerini nereye çekeceksin? İşte mesele bu. Nereye bakmalarını istiyorsun? Tıpkı bir satranç oyununda olduğu gibi. Yaşamın tümü karışık bir strateji oyunu gibi. Hamleler, karşı hamleler, taş almalar ve kaybetmeler. Son hamle için hazırlanmalar, yeni bir işe başlamak, bir randevu almak, kontrat imzalamak. En önemli şeylerden biri rakibini araştırmak. Yaptığı hareketler üzerinde düşünmek ve sonra seni avantajlı duruma getirecek şekilde taşları hareket ettirmenin bir yolunu bulmak. Bu da illüzyonistin en iyi yaptığı şeylerden biriydi. Cesedi yerleştirdikten sonra çantayı alıp banyoya taşıdı. Yine de ancak bir salak rakibi hamle yapmadan önce tüm oyunu çözebileceğini düşünür. Hayır, aksine en iyi oyuncular diğer oyuncunun hamlesine göre hareket edenlerdir. Oyunu kazanmanın sırrı doğru kararlar almakta değil, doğru karşılığı verebilmekte. Evet, çünkü hiç kimse gelebilecek hamlelerin tümünü tahmin edemez. Elbette edemez. Oyunu baştan sona tahmin etmek mümkün değildir. Doğaçlama yapabiliyor olmalısın, adapte olabilmelisin. Çoğu katilin başarısız olduğu kısım bu.
Una bombacısı böyle yakalandı, gölgede kalamadı. Herkese ne kadar zeki olduğunu göstermek zorundaydı. Sonra her şeyi yazdı, bütün dünya hepsini öğrensin diye ve oyun sona erdi. Hayır, zeki olmamalısın, kontrollü olmalısın. Sezgi, hesaplanmış yanıtlar, otokontrol. İşte ancak böyle izleyicinin bir adım önünde gidebilirsin. Çantanın fermuarını açtı ve içindekileri çıkardı. Odanın köşesindeki koşu bandının üzerine yerleştirdi ve yaptığı işe bakmak için bir adım geri çekildi. Mükemmel. Alice'den sonra hareket etmek için özgür olacaktı. Şüphe altında olmayacaktı artık. Bir daha asla olmayacaktı. Oyun tamamen yeni oyuncularla yeni bir yere, yeni bir satranç tahtasına geçecekti. Belki bir dahaki sefere Kaliforniya olur. Evet, her zaman batı sahillerini görmek istemişti. Veya Oregon. Hoş olabilir. Bundy ve Ridgway'in izinden git. Evet, gitmek için en uygun yer olabilir. İsminin Bundy ve Ridgway'in isimleriyle birlikte anılmasını sağlayacaktı. Hayır, bir dakika. Onların isimlerinin kendisininkiyle birlikte anılmasını sağlayacaktı. İllüzyonist gülümsedi. Bu kadar iyi olmak ürkütücüydü. Oyunda bu kadar önde gitmek korkutucuydu. Boş çantayı kaptı ve çıkış kapısına doğru ilerledi. Sabah havası serin ve durgundu. Kapıyı eliyle araladı ama etrafı kolaçan etmek için içeride birkaç saniye bekledi. Ev mükemmel bir korunak sağlıyordu. Hiç kimsenin dikkatini çekmediğinden emindi. Ama garantiye almak her zaman daha iyiydi, tedbirli olmak. Dışarı çıktı. 3 blok ötede arabasının park ettiği yere kadar yürüdü, motoru çalıştırdı ve günlük işine dönmek üzere yola koyuldu. Dikkat dağıtma, el çabukluğu, izle ve gör. Gösteri başlamak üzereydi. 14. ayrımın sonu. Sayfa 184.